Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İkinci nükte. Mısır kıtası, Kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan, Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennemnumun sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat ve ziraati ahalisinde pek merğup bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tespit etmiş ki, ziraati kutsiye ve vasıtay ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes, belki mabut derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre, bakara, ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları icl meselesinden anlaşılıyor. Evvela Mısır kıtasını bizim nazarımıza arz etti. İşte büyük Tih çölünün hemen yanı başı. Arasında sadece bir Kızıldeniz var yani. Onun hemen yanı başı. Orası da çöl. Fakat o çölü, işte burada cehennemnumun diye ifade etti. O cehennemnumun olan çölü cennete çeviren bir şey var. Nil-i Mübarek. Nil-i Mübarek zaten ileride özellikle Nil'den de bahsedecek, diğer nehirlerden de bahsedecek. Bunların işte cennetten, yani aslının, esasının, kaynağın cennetten olduğunda nazarımıza verecek. Şimdi Nil-i Mübarek'in orada olması da bir şeye sebebiyet veriyor. Nedir o? Burada da onu ifade etti. Felahat ve ziraat. Çiftçilik ve ziraate ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Peki çiftçilik ve ziraati gerçekleştirirken en çok kullanılan şey nedir? İnek ve öküz. Bu iki şey kullanılıyor. Şimdi şunu özellikle ifade edelim. İster firavunlar, yani firavunlar Mısır'ın yerliler. Bunu özellikle ifade edelim. Kıptiler diye ifade ediyoruz. Kavim olarak da Kıptiler diye geçiyor. Onlardan önce işte Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde aslında Firavun kavmi hakim değil. O kavim daha adaletli. Daha yani hikmete muvafık olarak hareket eden bir kavim. Ta ki Yusuf Aleyhisselam'ın da dinini ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar yani. Kabul ediyorlar. Yusuf Aleyhisselam'dan daha sonra gelen yani yine onların hükümdarlarında belki inanmayanlar var ama peygambere de karşı çıkmıyorlar. Fakat Firavun kabilesi yani Kıptiler daha sonra büyük bir savaş yapıp onların elinden Mısır'ı tekrar alıyorlar. Kıptilerin mahiyetinde de özellikle putçuluk var. Bu çok önemli. Yani tarihte aslında en baştan şimdiye kadar şu anda da devam ediyor. Fark etmez yani. Her insanın yani eğer Allah'a imanı ve inancı yoksa her insanın dünyasında bir şekilde bir put vardır yani. Put burada sembol. Sembol. İşte burada put ne olacak? İnek olacak. Put ne olacak? Öküz olacak, affedersiniz. Bunlar olacak. Ama para da bir put olabiliyor. Affedersiniz, kadın da bir put olabiliyor. Dünya da bir put olabilir. Dolayısıyla her bir insanın dünyasında tevhid inancı geri plana gidince o gafletin içerisinde insanlar kendileri bir şeylere bir şekilde ne yapıyorlar? Tapıyorlar. Kıptilerin içerisinde özellikle putçuluk ön planda. Ve bu putçulukla beraber putlarını yaparken de ineğe ve öküze benzetiyorlar. Bu önemli. İneğe ve öküze benzetiyorlar. Ve o şekilde bir tapınmaları var. Yani bir taraftan Firavun'a tapınırken Firavun onlara tapınmalarına da müsaade ediyor. Çünkü Firavun kendi gücünü, kuvvetini aslında o putlardan alıyor. Halkı o putlara bir şekilde taptırmakla anıyor. Bununla beraber zulümden alıyor. Yani İsrailoğullarına müthiş bir şekilde zulmediyor. Zulmediyor. Hatta işte görmüş olduğu bir rüya üzerine, yani bu rakamlar tabii ifade edilince çok farklı oluyor yani. Hani bir rüya görüyor, rüyasını işte kendi kahinlerine ve işte alimlerine tabir ettirilince diyor ki İsrailoğullarından birisi çıkacak, senin tacını, tahtını, saltanatını yerle bir edecek yani kalmayacak. O zaman İsrailoğullarına karşı bir düşmanlığı başlıyor. Başlıyor ne yapıyor? Doğan bütün erkek çocukları öldürmeye. Hatta öyle öldürmeler gerçekleştiriyor ki doğum vakti gelmeden. Bu çok enteresan. Yani annelerin karınlarına nedir? Kamıştan şeyler sopalarla dokunarak erken doğumu gerçekleştiriyor. O şekilde öldürmeler yapıyorlar. Bir rivayette 980 bin abi, bu basit bir rakam değil. 980 bin çocuk öldürülüyor yani. Bu basit bir rakam değil yani. Sadece bu çocuklarla ilgili. Bununla beraber İsrail oğullarına öyle bir zulüm gerçekleştiriliyor ki yani başlarını yerden kaldıramıyorlar yani. Kıptiler bunu ne yapıyorlar? Alabildiğine yapıyorlar. Zulümle, tapınmayla, putçulukla ne yapıyor? Firavun kendi iktidarını bu şekilde devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Peki Kıptilerde olan tapınma veya öküze, ineğe olan yöneliş İsrail oğullarında yok mu? İşte sıkıntı burada. Şimdi Musa Aleyhisselam, bunu hep burada ifade ediyoruz. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan ilk peygamberlik emrini aldığı zaman Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı git diyor, Firavun'a irşad et diyor. Ve ondan şunu iste. İsrail oğullarını serbest bıraksın. Ve onları kutsal topraklara getir. Kutsal topraklara. O yüzden Musa Aleyhisselam'ın hayatına baktığınız zaman üç şey öne çıkar. Bir, Firavun'u irşad edecek. Ki 40 sene kadar Firavun'a tebliğde bulunur. Diğer taraftan İsrailoğullarını ıslah edecek. Diğer taraftan İsrailoğullarını Mısır'dan alacak. Tih çölünü geçecek. İşte ta Eriha, oradan da işte Filistin'e kadar Kenan illeri dediğimiz kendi memleketlerine, yani Yakup Aleyhisselam'ın memleketine ne yapacak? Götürecek. Cenab-ı Hak o toprakları onlara vaat etmiş ve oralar onlar için Allah indinde kutsal topraklar. Kutsal topraklar. Allah bir şeye kutsal deyince kutsal oluyor. Bu da önemli yani. İşte Safa ve Merve yeryüzünde benim sembollerimdir diyor Cenab-ı Hak. Siz onları tavaf etmekte, size onları tavaf etmekte, Kabe gibi tavaf etmekte herhangi beis yoktur diyor. Sıkıntı yok diyor. Niye böyle? Allah kabul ediyor. Basit sıradan bir tepe. Allah bir şeye güzel deyince güzel oluyor. Çirkin deyince çirkin oluyor. Ha, Filistin, Kenan illeri. İşte daha sonra gelecek ayeti kerimede etrafını mübarek kıldığımız belde diyecek. Kudüs diyecek. Öyle mi? Mescid-i Aksa diyecek. Oraların hepsi Allah'ın dine nedir? Mübarek ve kutsal beldedir. Ve İsrailoğulların da Musa Aleyhisselam tarafından oralara götürülmesi var. Fakat bununla beraber İsrailoğullarının ıslahı var, ıslahı. Neden İsrailoğulları ıslah edilecek? Çünkü İsrailoğulları da bozulmuşlar. Bozulmuşlar. Bu çok önemli. İsrailoğulları içerisinde çok nadirattan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar var. Çok nadirattan. Ama onun ötesinde işte o Mısır kıtası içerisinde o Kumistan'ın yani ortasında işte Kıptilerin yaşadığı o bölgede Kıptilerin birçok hal ahvali ne yapıyor? İsrailoğullarına da sirayet ediyor. Onlarda da nedir? Bu puta tapınma ve aynı zamanda işte öküz ve inek şeklini getirip o şekilde tapınma hep ön plana çıkmış oluyor. Musa Aleyhisselam'ın en büyük mücadelelerinden bir tanesi de bu. Bu işte hayatı seniyesinde hep devam ediyor. Şimdi okuyacağız. Tek tek bunlar gelecek. Neden o İcl hadisesi meydana geliyor? O da anlaşılmış olacak. Tekrar okuyalım. Mısır kıtası Kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan. Sahra-i Kebir yani büyük bir çöl. Büyük çöl derken işte yani ta şeyden başlayın, Filistin'den başlayın, işte Mısır'a kadar o alan komple çöl. Komple çöl yani. Sadece işte bir iki dağlar var, işte Tur Dağı var. Tur Dağı'nın sağında ve solunda işte Kızıldeniz adeta bir V gibi çıkıntı yapıyor. O V gibi çıkıntı yapan ortası Tih Çölü. Tih Çölü'nün asıl merkezi. İşte Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarınca 40 yıl orada kaldıkları yerde orası. O Tih Çölü dediğimiz nedir? Yerde kalıyorlar. Tamamen büyükçe bir çöl. Ve Mısır kıtası da onun sadece bir parçası olduğundan Nil-i Mübarek'in feyziyle su berekettir. Bunu özellikle ifade edelim. Cenab-ı Hakk'ın dört arşı var. Dört arşı var. Hani dört temel unsur var. Dört temel de arş var. Bunları özellikle ifade edelim. Hava unsuru, su unsuru, ateş unsuru, yani nur unsuru, bir de toprak unsuru. Toprak unsuru. Hepsinde yani Esma-i İlahiye'nin tecellisi var ama fakat her birisinde Cenab-ı Hakk'ın bir esması ön plana çıkıyor ve onun tecellisine adeta bir arş oluyor. Arş oluyor. Yani en çok o orada tecelli ediyor. Mesela toprak hıfz ve hayat arşıdır. Toprak. Toprak ne yapar? Her şeyi muhafaza eder. İçine alır. Hani defnedersin, muhafaza eder. Aynı zamanda toprak hayatın arşıdır. Hayatla alakalı her şey oradan çıkar. Hava unsuru emir ve iradenin arşıdır. Emir ve iradenin arşıdır ve havada her şey bir anda cereyan eder. Çok hızlıdır. Hızlıdır. Yani ne demek? Şu anda ağzımızdan çıkan ses sizlerin kulağına gelirken havayla iletişime geçiyor. Hava adeta ne yapıyor? O sesi taşıyor. Görüntüyü taşıyor yani. Bugün bütün telefon görüşmeleri, bütün görüntülü veya sesli sistemler, hatta koku, hatta daha başka şeyler, bunların hepsi havayla taşınıyor. Ta uyduya kadar, uydudan diğer insana kadar veya diğer cihazlara kadar. Havada hız toprağa göre daha süratli. Nura gelince, nur da ilim ve hikmet arşıdır. İlim ve hikmet arşıdır ve nurun içerisinde çok şey gizli. Her şeyin özü, esası, öyle mi? Mesela ruhumuz, işte bütün bizim her şeyimiz ilim ve hikmet olarak ruhumuzda gizli. Melekler nurdan yaratılıyorlar. Bütün her şeyin aslı onda gizli. Dolayısıyla ilim ve hikmet dedik miydi? Nur unsuru ön plana çıkıyor. Peki su, feyiz ve rahmet arşıdır. Suyun da manası bu. Feyiz ve rahmet arşı. Yani su gittiği her bir yere ne götürür? Bereket götürür. Su gittiği her bir yerde büyütür, geliştirir yani. Çoğaltır. Her bir şeyi çoğaltır. Mısır bulunduğu yer adeta bir çöl. Kum. Tamamen kum. Ve Mısır'ın tam ortasından ne geçiyor? Nil geçiyor. Nil geçiyor. Bizim Bayburtlular Çoruh Nehri ile övündükleri gibi Mısır'ın da övüneceği tek bir şey var. O da Nil Nehri. Nil Nehri. Tabii Bayburt şu kadar bir yer. Şuradan girip buradan çıkıyor yani. Çok Bayburtlu yok değil mi? En yakın benim Bayburt'a. Bizim köyün önünden geçiyor. Bir damar oradan geçiyor. Sonra devam ediyor. 60 kilometre sonra birçok kol nedir? Şeyde buluşuyor. Bayburt'un içerisinde buluşuyor. Ve oradan geçen büyükçe bir su. Adı Çoruh Nehri. Ve bütün Bayburtlular Çoruh Nehri ile ne yaparlar? Övünürler. Övünürler. Mısır da Nili ile övünüyor yani. Ve Mısır'da şu anda dahi haritadan bakıp inceleyecek olursanız bütün şehirler, bütün yerleşim yerleri o Nil Nehri'nin etrafında cereyan ediyor. Ve Nil Nehri o çöle bir bereket getiriyor. Ve onun vasıtasıyla ziraat ön plana çıkıyor. Artık insanlar tarlalarını, bağlarını, bahçelerini ekerken ne yapıyorlar? Oradan arklar oluşturuyorlar ve sulamalar yapıyorlar. Ve buna da vesile olan suyla beraber inek ve öküz. O da gelecek şimdi. Nil-i Mübarek'in feyziyle. Cenab-ı Hak bunu onlara nasip etmiş, lütfetmiş. Gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o Mısır'ın kumistanı tamamen mahsul veren bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennem numun sahra komşuluğunda. Çöl sıcaktır. Çöl kavurucudur. Öyle mi? Çöl yakar. Çöl yakar. Kum fırtınaları mahveder. Cehennem numun derken adeta cehenneme benzer bir mahiyet taşıyor çöl. Bir insan çölün ortasına düşerse bir şekilde oradan kurtulmanın neyini arar? Yollarını arar, çarelerini arar yani. Şöyle bir, evet cehennem numun sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki-i mübarekin bulunması. Cennet misal mevki-i mübarek dediği Nil'in sağı solu, öne arkası, her tarafı. Felahat ve ziraati, çiftçiliği ve ziraati ahadisinde pek mergup, en çok rağbet edilen iş. İş olarak ne oldu? Ziraat ön plana çıktı, çiftçilik ön plana çıkmış oldu. Bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyelerine, bütün orada yerleşen, orada iskan eden bütün insanların fıtratlarına, yaratılışlarına, bu çok önemli, öyle tespit etmiş ki, yani dünyaya gelen, doğan, o evin içerisinde bulunan, büyüyen insan bir şekilde ne yapacak? Ziraat yapacak. Yani ben ziraat yapmadan geçimimi mümkün değil, sağlayamam. Bu zihinlerine, fıtratlarına adeta ne yapmış? Kazınmış yani, kazınmış. Ziraati kutsiye, bakın ziraati hangi seviyeye getirmiş? Kutsi bir seviyeye getirmiş. Ve vasıtayı ziraat olan bakarı ve sevri. Ziraatın da sebebi, çiftçiliğin sebebi iki şeydir. Yani temelde işte büyük başlardan bir inek, diğeri de öküz, affedersiniz. Mukaddes, onu da kutsi hale getirmiş. Yani çiftçilik kutsi olduğu gibi buna sebep olan inek ve öküz, onlar da mukaddes, onlar da kutsi. Belki mabut derecesine çıkarmış. İbadet edilecek seviyeye getirmiş. İbadet edilecek seviyeye getirmiş. Hatta o zamanki Mısır milleti, işte şimdi ona, o zamanda olan bütün Mısır halkı sevre, bakara ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. Onun için bugün Hindistan'da ineğin dokunulmazlığı var mı? Var. Mısır'da da böyle. Daha ilerisi. Çünkü zaten putçuluk hakim. Bununla beraber insanlar en çok fayda gördükleri şeylere ne yapıyorlar? Tapınıyorlar. Bunlar fıtratlarına yerleşmiş. İşte o zamanda Beni İsrail, yani sadece Kıptiler değil, Firavun'un kavmi değil, Mısır'ın yerli halkı değil, sadece onlar değil, kimler? İsrailoğulları dahil. Onlar da bozulmuşlar. İşte o zamanda Beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu. Orada büyüyordu, gelişiyordu, orada yaşıyorlardı. Ve o terbiyeden bir hisse aldıkları icl meselesinden anlaşılıyor. Oradaki şeyler adeta onların da nelerine, demlerine ve damarlarına bir şekilde yerleşmiş. Onlar da bir şekilde tapınıyordu. Ve bu icl meselesinden anlaşılıyor. Şimdi icl meselesi nedir? Geleceğiz oraya. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde bu hadise bize anlatılıyor. Şimdi evvela birinci kısmını anlattık. Birinci kısmı neydi? Bir kere İsrailoğullarında, özellikle birinci derecede de Kıptilerde tapınma, puta tapınma vardı. Ve bunun sembolü olarak da ineği ve öküzü ortaya koyuyorlardı. Hatta onlarda putçuluk o kadar ileriydi ki sanatsal özellikleri de vardı. Putları yaparken çok özel figürler de onların içerisine yerleştiriyorlardı. Ve insanlar adeta onlara bakarken onun güzelliğinden dolayı da ayrıca hayran oluyorlardı. Yani putçulukta ustalık müthiş bir şekilde onlarda gelişmiş. Bu şekilde özel put yapan insanlar ve o sanatsal özellikleri de onların içerisine yerleştirenler vardı. Ayet-i Kerime'de bu gibi putçuluklardan o insanların vazgeçmesi ifade edilirken Cenab-ı Hakk'ın Bari ismi de özellikle zikredilir. Ayet-i Kerime'de bu da zikrediliyor. Bari, sanatı en güzel yapan demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim aslında şu göndermeyi yapıyor. Sen en güzel bir şeyi yapıp ona tapındırmaya çalışıyorsun ama en güzel alemde en güzel sanatı icra eden birisi var. Neden ona tapınmıyorsun diye aslında bu göndermeyi de yapıyor. Asıl bari, asıl sanatkar Allah'ın kendisidir. Çünkü sizin yaptıklarınız ne yapıyor? Olduğu yerde sabittir, cansızdır, donmuştur. Herhangi bir özelliği ve mahiyeti yoktur. Sadece nedir? Taştan incimat etmiş donmuş şeylerdir. Ağaçtan incimat etmiş, ağacın bir şekil verilmiş şeylerdir. Ama bir insan, bir hayvan veya bununla beraber diğer mevcudat ve mahlukat, onlarda olan sanat ve o sanatları meydana getiren sanatkar asıl ibadete layıktır diye ayeti kerimede bir kere bu noktada gönderme var. Onlar bunu yaparken İsrailoğulları da buradan hisse alıyorlar. Bir kısmı burası. İsrailoğulları ile alakalı icl meselesinde ikinci kısım. İkinci kısım da İsrailoğullarının Mısır'dan çıkıp Tih çölüne geldikleri zamanda cereyan eden bir vaka. Nedir? Musa Aleyhisselam artık en nihayette Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir gece vakti İsrailoğullarını Mısır'dan alıyor. İşte Kızıldeniz yarılıyor. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu iki tane mucize var. Birisi asa mucizesi, birisi de yedi-i beyza diye ifade ettiğimiz beyaz el, nurlu el mucizesi. Bu iki tane mucize Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam da aynı zamanda nedir? Allah'ın kelam ismi tecelli eder. Kelimullah'tır aynı zamanda Musa Aleyhisselam. Cenab-ı Hak ilk ona peygamberliği vahyettiği zaman Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam yani Medyen şehrinden Mısır'a dönerken işte Tuva Vadisi, kutsal vadidir orası. Aynı zamanda Tih Çölü'dür. Hemen yanı başında Tur Dağı vardır. Kıştır, kardır her taraf, soğuktur. Musa Aleyhisselam ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, aynı zamanda hanımı nedir? Doğum yapmaya yakındır. Yanı başında işte nedir? Koyunları vardır. Onlarla beraber yolculuk ediyor. 8-10 günlük bir mesafedir bu yol. Yani Medyen'den Mısır'a dönüş 8-10 günlük mesafedir. O Tuva Vadisi'nde adeta bir yere sığınmak ister. Sığınmak ister ve uzakta bir ateş görür. Ateş gördüğü yer birisinin evi olarak zanneder. Çocuğuna, ailesine siz burada durun, ben bir ateş getireyim veya orada bir şey var bakıp geleyim. Yaklaştığı zaman bir ağaç olarak görür. Ağaçta bir ışık görür ve Cenab-ı Hak adeta oradan Musa Aleyhisselam'a seslenir. Ve peygamberlik ilk orada verilir. Ve Musa Aleyhisselam'ı güçlendiren iki özellik de işte orada ona verilir. Elindeki asa onun aynı zamanda mucizelerini göstereceği şeydir ve eli de öyledir. Cenab-ı Hak orada bu çok önemli. İsrail oğullarının yani fıtratına yerleşen şeyleri de devre dışı bırakırken Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a peygamberliği o ilk tevdi ettiği anda da aynı zamanda bir terbiyeyi de gerçekleştiriyor. Adeta Musa Aleyhisselam'ı orada bazı şeylerle alakalı eğitiyor. Eğitirken de şu konuşma geçiyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, ya Musa elindeki nedir diyor. Musa Aleyhisselam cevap veriyor. Ya Rabbi bu benim asamdır. Asamdır derken asayı anlatıyor. Anlatırken şunları ifade ediyor. Ben diyor bunlarla koyunlarımı güderim diyor. Sonra ağaçların yapraklarını silkeler koyunlarıma yediririm diyor. Sonra yorulduğumda buna dayanırım diyor. Sonra daha bundan çok ihtiyaçlarımı bununla görürüm. Bunda benim çok menfaatlerim vardır diye ifade ediyor. Bu kısmı uzun izah etmiyor. Bu şekilde ifade ediyor. Şimdi bu konuşmalar, ya bunun içerisinde asaya yüklenen birçok özellik vardır. Yani asadan güç alma vardır, asadan kuvvet alma vardır. Asa birçok işi görüyor, asa kendisinin birçok ihtiyacını görüyor. Cenab-ı Hak orada bir şey emreder. Hatta iki şey vardır. Bunu özellikle ifade eder. Bir, Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a emreder. Ya Musa asanı at yeredir. Asanı at yeredir. Bunu müfessirler şu şekilde de tefsir ediyorlar. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde Musa Aleyhisselam'a emretmesine asanı at demesi, asanı at, güveneceğin zat sadece benim demektir. Dayanacağın zat sadece benim demektir. Birçok ihtiyacın, birçok menfaatin varsa sadece benimle görürsün. Neden? Asa yere atılınca yılan oluyor. Yılan oluyor. Ve Musa Aleyhisselam'a doğru yöneliyor. Musa Aleyhisselam ürperiyor. Biraz önce bir sürü menfaatin vardı. Neden korkuyorsun kendi asandan? Ha, Cenab-ı Hak diyor ki bütün tasarruf bende. Ondan sonra ne diyor? Ya Musa korkma diyor. Korkma diyor. Al asanı eline diyor. Bu sefer. Uzanıp eline alacağı zaman yılan olan asa birden tekrar neye dönüşüyor? Asaya dönüşüyor yani. Ve adeta Musa Aleyhisselam'ın hiçbir şeyden korkması gerekmediğini, güvenecekse, itimat edecekse, yönelecekse sırf Allah'a yönelmesi gerektiğini, sebeplerle alakalı birçok şeyin tamamen devre dışı bırakıldığını Musa Aleyhisselam'ı burada bu şekilde eğiterek bunu gösteriyor. Bir şey daha yapıyor. O da çok önemli. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak'la işte o çalıya doğru, ağaca doğru yürürken Cenab-ı Hak'ın ona bir emri var. Ya Musa, burası kutsal vadi Tuva'dır diyor. Bakın, Allah'ın kutsal dilemesiyle. Tur da Allah'ın indinde kutsaldır. Vadi Allah'ın indinde kutsaldır. Papuçlarını çıkar diyor. Çok basit bir şey. Kur'an niye bunu zikretsin? Papuçlarını çıkar diyor. Enteresan bir şey. Ayaklarındaki terlikleri veya nalınlar diye ifade, veya ayakkabı, ne fark etmez yani. Çıkar diyor. Müfessirler bunu tefsir ederken ukbaya ve dünyaya ait ne varsa her şeyini terk et. Bana geleceksen onların haricinde geleceksin. Cenab-ı Hakk'a rücu edeceksen, yöneleceksen, teveccüh edeceksen ne dünya namına ne de ukba namına hiçbir şey olmayacak. Bu çok önemli. Bezvan Hazretleri ne diyor? Gözümde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu var diyor. Daha başka? Ahireti de istemem diyor. Doğru mu? Yani cenneti de istemem diyor. Yani imanımın selameti, dünyamı da feda ettim, ahiretimi de feda ettim diyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, bakın buna benzer hep şeyleri, terki terk diyor. Terki dünya, terki ukba, terki esli, terki de. Şimdi bu manalar hep var yani. Yani tasavvuf ehlinde olsun, tahkik ehlinde olsun, bunların hepsi var. Allah'a yönelmek adeta her şeyi terkten geçiyor. Bir peygamber ki Allah'a rücu edecek ilk emri alıyor ve çok büyük bir mücadelenin içerisine girecek. O mücadele peygamberleri ulul azim yapan. Musa aleyhisselam ulul azim peygamberlerden, yani beş peygamberden bir tanesidir. Ulul azim. Azmi yüksek ve yüce demektir. Savaşları var. Öyle mi? Firavun'la olan mücadelesi var. İsrailoğullarının ıslah var. Onları alacak. Tih çölünde olan vakalar var. 40 sene orada bekliyor. Oradan ta Filistin'e kadar gideceksin. Hayatına baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de belki nazar ederseniz işte 28 kadar peygamberden zikredilir. Peygamberlerin ismi zikredilir. En çok ismi zikredilen Musa aleyhisselam. Ayetlerde en çok bahsedilen Musa aleyhisselam. En çok kıssası tekrar edilen Musa aleyhisselam. Çünkü niye? Bir kavim, öyle bir kavim ki İsrailoğulları Yakup aleyhisselamla başlıyor. Kıyamete kadar devam ediyor. Bu çok önemli. Yani kıyamete kadar devam ediyor. Ve o kavim üzerinde yani gelen peygamberler ki ekseriyetle onlardan geliyor. O kavim üzerinde birçok vukuatlar var yani. Bütün bunların hepsi fıtratları, yapıları, istatları, kabiliyetleri, yani halleri, ahvalleri Kur'an-ı Kerim'de öyle anlatılıyor ki yani İsrail oğulları kadar net anlatılan diğer kavim yoktur yani. En net İsrail oğullarıdır. Çünkü niye? İnsanoğlu boyunca devam ediyor. Özellikle yani 2500 milattan önce 2500 yıl. Bu ne demektir? 5000 sene. Yani insanlığı toplam 7000 sene düşünecek olursak ortalama 5000 sene İsrailoğulları baştan sona vardır yani. Bu çok önemli. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunların hepsini bahsediyor. İşte bunu neden özellikle ifade ettim? Onların yapısında bir şeyler var. Musa aleyhisselam İsrailoğullarını alıyor Mısır'dan. İşte Kızıldeniz'i geçerek Tih çölüne geliyorlar. Kızıldeniz'i geçerken işte asası, Cenab-ı Hak asanı vur denize diyor. Denize vurunca deniz tek bir yol değil. 12 ayrı yol oluyor. 12 kabile her birisi bir yoldan gidiyor. Hatta işte bu İsrailoğulların istekleri bitmez. Ama özellikle yani Kur'an bunların fıtratını iyi tahlil ediyor. İstekleri bitmez. Musa aleyhisselama diyorlar ki ya Musa, denizi bu şekilde yol yaptın. Bari yollar arası pencereler de aç da giderken birbirlerimizi görelim. Ve Musa aleyhisselam bunu da yapıyor. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Yollar arası pencereler açılıyor ve Kızıldeniz'i geçerken birbirlerini görerek ne yapıyorlar? Geçip gidiyorlar. Çünkü az kişiden bahsetmiyoruz. Yaklaşık 4 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu basit bir rakam değil. Tamamı ilk etapta getirilmiyor. Önce nedir? Bu yolculuğa, çünkü kaçış var. Kaçış yolculuğuna dayanacaklar götürülüyor. Sonra iki tane büyük ordu hazırlanıyor. 12'şer bin kişilik ordular. Mısır'a dönüyorlar. Mısır'dan yaşlıları, çocukları ve kadınları alıp getiriyorlar. Onlar da ikinci bir seferde gelmiş oluyor. Firavun ve kavmi de, özellikle onlara düşman o kavim de, o Kızıldeniz'in içerisinde tamamen boğulup gidiyorlar. Ve o Kızıldeniz'in içerisinde bu işte insanın kendine olan güveni var ya, Firavun'un o Kızıldeniz'in yarılmış halinde dahi, çünkü kendisinde de bazı haller var Firavun'da, Kızıldeniz'in başında duruyor, askerlerine diyor ki, bakın diyor, su benden öyle korktu ki yarıldı, benim için yol oldu. Bilmiyor ki onun için zindandır yani. Onlar Kızıldeniz'in içerisine girerken tereddütler geçiriyorlar. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam önden atla giderken onları adeta şey yapıyor. Yani korkmamaları gerektiğini ifade ediyor. Mikail Aleyhisselam da arkadan. Tamamen Firavun ve askerlerini denizin içerisine ne yapıyorlar? Alabildiğine sokuyorlar. Ve ondan sonra deniz birleşiyor, şey yapıyorlar. Şimdi bu kadar nimet. 40 sene Firavun onlara zulmetmiş. Onun öncesi de belki var. O zulümden kurtulmuşlar İsrailoğulları. Kızıldeniz'i geçmişler. Allah'ın birçok ihsanı ve ikramını görmüşler. Tih çölüne varırken orada bir kavim ve kabileye rast gelirler. Onların buzağıya taptığını görürler. Yani işte dedik ya, komple o sahrada buzağıya tapılıyor. O taptığını görürler. Buzağıya taptığını görünce şunu ifade ederler. Ya Musa, Rabbine söyle, bize de bir put yapsın, biz de ona tapalım. Bu ne kadar sakat bir inanç yani. Senin zaten Allah'ın var. İkinci hadise bu. Üçüncü hadise, o da Tih çölünün içerisinde, işte Musa Aleyhisselam Tih çölüne varınca önce İşte Filistin'e doğru hareket etmiyor. Orada bir nedir kavmini beklemeye alıyor. Neden beklemeye alıyor? İleriden ne var ne yok o keşfedilsin diye. Dolayısıyla bir keşif ordusu hazırlatıyor. Başına Yuşa bin Nun, yani Yuşa Aleyhisselam bırakıyor. Ve keşif yapılıp gelecek, ona göre hazırlanıp öyle gidilecek. O keşifte Yuşa bin Nun gidiyor Eriha civarlarında. Bakıyor ki cebbar bir kabile var, bir kavim var. Onlarla çarpışmadan gitmek mümkün değil. Amerikalılar diye ifade edilen cebbar bir kavim. Ve bunu gelip Musa Aleyhisselam'a ifade ediyorlar. Aslında oraya gidip de geri dönenler bir şeyde anlaşıyorlar. Diyorlar ki bunu kendi kabilelerimizden hiç kimseye bahsetmeyelim. Çünkü biliyorlar onların bir daha geri döneceklerini. Ama işte Yuşa Aleyhisselam ifade etmiyor ama diğerlerinin hepsi ifade ediyor. İki kişinin haricinde hepsi ifade ediyor. Ve İsrailoğulları orada Musa Aleyhisselam'a bir şey ifade ediyorlar. Yani savaşmaktan geri duruyorlar. Ya Musa diyorlar, sen Rabbinle git savaş. Biz gelmiyoruz. Böyle deyince Cenab-ı Hak işte 40 sene onları Tih çölünün ortasında adeta hapsediyor. Şimdi 40 sene az bir zaman dilimi değil. Zaman zaman o kabileler bir şekilde oradan çıkıp, çünkü Mısır'dan gelmişler. Hemen arka tarafları Mısır. Yani Kızıldeniz'in etrafını dolanarak da gidebilirler. Çıkıp o tarafa gitmek istiyorlar veya daha başka tarafa gitmek istiyorlar. Ama ne tarafa gitmeye çalışırsalar çalışsınlar, çok enteresan. Dönüp dolaşıyorlar, hep aynı yere geliyorlar. Niye? Allah hapsetti. Murad-ı ilahi öyle bir cereyan ediyor ki onları oradan çıkarmıyor. Siz misiniz Allah'ın peygamberine isyan edersiniz? Ben de sizi burada böyle bırakıveririm. Diğer hadise, İcil hadisesine, yani en son hadiseye geleceğiz. Diğer hadise, şimdi İsrailoğullarına Cenab-ı Hakk'ın orada ihsanları ve ikramları var. Bu halde oldukları halde semadan nedir? Kudret helvası ve bıldırcın ikram ediliyor. Bunlar olmakla beraber yine o geçmişteki Musa Aleyhisselam'ın birçok mucizesini, terbiyesini, eğitimini gördükleri halde, ki Musa Aleyhisselam yalnız değil, Harun Aleyhisselam da beraberinde, onun yardımcısı. Cenab-ı Hak onu ona yardımcı olarak veriyor, abisi olmakla beraber. geçmişten olan o fıtratlarına yerleşen puta tapınma hissi zaman zaman kendisi nüksediyor, öne çıkıyor yani. Öne çıkıyor. Onun kendi dünyalarında bir kutsallığı bir şekilde var. Bir şekilde var. Hatta yine bir vakit Musa Aleyhisselam Tih çölünden ayrılıp Tur Dağı'na gidince o İsrailoğullarının içerisinden birisi, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede geçiyor, adı Samiri diye bir putperest, aslında putperest ama onu hep gizlemiş yani. Kendisi de put yapmakta mahir, müthiş bir sanatkar yani aynı zamanda. Musa Aleyhisselam'ın yokluğunu görünce o İsrail oğullarının ellerinde olan altın, kıymetli değerli metaller ne varsa hepsini topluyor, eritiyor ve onlardan tutup bir buzağı yapıyor. Bakın yine buzağı şeklini yaptı yani. Bir inek şeklini veriyor. Altından bir heykel. Hatta üzerinde delikler açıyor. Öyle ince şeyler yapıyor ki rüzgar içine vurup o deliklerden geçerken adeta bir hayvanın böğürmesi gibi ses geliyor. Ses geliyor. Onunla da adeta aldatıyor ve bütün İsrailoğullarına şunu ifade ediyor. Diyor ki Musa Rabbini unuttu. Acayip bir şey yani. Sizin Rabbiniz aha işte budur diyor. Rabbinize tapın diyor. Ve Harun Aleyhisselam kavim ve kabilenin içerisinde olduğu halde ne yapıyor? Harun Aleyhisselam'ın ikazlarına rağmen İsrailoğulları onu dinlemiyorlar. Ne yapıyorlar? Musa Aleyhisselam'ın yokluğunda buzağa tapınıyorlar. Yine putçuluk ne oldu? Bir daha devreye girdi. İşlerinden, dünyalarından ne yapmış? Çıkmamış. Bütün bunlar dedi ya, yani icd hadisesinden anlaşılıyor. Peki bunun kökünün kesilmesi lazım. Bir şekilde kazınması lazım. Öyle bir hadise olacak ki, zahirde hiç alakası olmayan ama dönüp dolaşıp oraya gelecek. Ve Cenab-ı Hak bizzat onlara o fiili işlettirerek nedir? Tapınmanın ve kutsallığın olmadığını, yani buzağa tapınmanın, buzağının kutsallığının olmadığının izahını bizzat onların fiilleriyle yapacak. Ve bir hadise cereyan ediyor. Cereyan eden hadise şu. İsrailoğullarından bir genç. Fakir, fukara. Onun da bir amcası var. Çok zengin. Amcasında bir kızı var. Ve amcasının kızını amcasından istiyor. Amcası da vermiyor. Vermeyince bu genç amcasına kızıyor. Canı sıkılıyor. Diyor ki, sen bana diyor, kızını vermezsin diyor. Ben de seni bir şekilde öldürürüm diyor. Senin hem malına konarım hem de kızını alırım diyor. Ve böyle plan yapıyor. Bir gece vakti amcasının yanına geliyor. Amca diyor, filan yere tacirler gelmiş diyor. Ben diyor onlardan mal almak istiyorum. Fakat diyor bana mal vermeyebilirler. Sen yanımda olursan senden dolayı emniyet duyup bana mal verebilirler. Benimle beraber gelir misin diyor. Tuzağa bak. Amcası da tamam diyor. Ve çıkıyorlar, beraber gidiyorlar. Vardıkları yerde herhangi bir tüccar yok. Ve o genç tutuyor amcasını, orada öldürüyor. Ve öylece bırakıp geliyor. Örtesi sabah, işte amca ortada yok. Yani kimseye de ifade etmemiş. İşte aile halkı toplanıyorlar, başlıyorlar aramaya. Arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Fakat çocuk nerede öldürdüğünü biliyor. Kendisi bir şekilde amcasını öldürdüğü yere doğru yöneliyor ve o tarafa doğru yürüyor. Yürüyor, gidiyor, bakıyor ki amcasının cesedinin başında birkaç adam orada duruyor. Orada onların durduğunu görünce birden bağırmaya başlıyor. Amcamı öldürmüşler, amcamın katilleri diye bağırmaya başlıyor. Ve insanlar gelip oraya toplanıyorlar. Ve o insanlar, hayır biz öldürmedik, biz bulduk burada diyorlar ama kimseyi inandıramıyorlar. Ve o öldüren yeğen, amcamın diyetini isteriz diyorlar. Ve bununla beraber Musa Aleyhisselam'ı çağırıyorlar. Musa Aleyhisselam diyor ki öldürdüyseniz diyetini vereceksiniz diyoruz. Onlar da diyor ki ya Musa biz öldürmedik. Ama ispat da edemiyorlar. Görünen de onlar, şeyin başında, cesedin başında da onlar bulundu. Adamlar çarnaçar kalıyorlar. En sonunda Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki ya Musa Cenab-ı Hakk'a yalvar. Kimin katil olduğunu sana bildirsin. Çarnaçar kalınca bunu yapıyoruz. Şimdi Musa Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a iltice ediyor. Cenab-ı Hakk'a iltice ediyor. Ve Cenab-ı Hak onlara çok enteresan bir yol gösteriyor. O da buradan meallerini ben okuyacağım. Bakara suresinde. Bir vakit Musa milletine demişti ki Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Şimdi onlar Musa Aleyhisselam'dan yardım istediler. Katilin bulunmasını. Cenab-ı Hak da Musa Aleyhisselam'a diyor ki bir sığır kessinler diyor. Bir sığır kessinler, bir ineği kessinler ve o ineğin parçasıyla, bir parçasıyla da ölüye dokunsunlar. Bunu yapsınlar. Onlardan bunu istiyoruz. Yani katil falandır diye Cenab-ı Hak ifade etmiyor. Katili kim söyleyecek? Ölen adam söyleyecek. Ölen adam söyleyecek. Ve oradakilerin hiçbirisi buna ne yapamayacak? İtiraz edemeyecek. Ama Cenab-ı Hak bunu, yani oradaki adamı bir şekilde hemen sebepsiz diriltip söyletmiyor da, başka bir sebep o. Hiç alakası olmayan bir sebep. Bir inek kesin diyor. O ineğin bir parçasıyla da dokunun. Şimdi aslında bu neyi kesmek? Putçuluğu kesmek. Bakarperestliği kesmek. Öyle mi? İneğe tapınmayı kesmek. Onların hepsi Cenab-ı Hak yani buzağı kesin, ineği kesin demekle aslında kendisinden gayrı mabud olan her şeyi kesin diyor. Kesin diyor. Bunu emrediyor. Şimdi bakın onlar enteresan tereddütler geçiriyorlar. Okuyayım. Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Dediler ki bizi eğlence yerine mi koyuyorsun? Yani ilk etapta ya Musa sen bizimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun yani? İnek kesmek ne demek? İnek kesilebilir mi? Bakın. Musa dedi ki öyle cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Yani ben niye sizinle alay edeyim? Niye sizinle dalga geçeyim? Allah size ne diyorsa ben onu size söylüyorum. Bakın. Sonra dediler ki bizim için Rabbine dua et. Onun ne olduğunu bize açıklasın. Yani itimat etmiyorlar, itibar etmiyorlar. Durmadan soru soruyorlar. Bir de içlerinde yani inek kesmek olur mu böyle şey? Bütün insanları karşına alacaksın. Öyle mi? Putu indiremiyorsun öyle mi? Devre dışı bırakamıyorsun. Her tarafta asılı. Acayip bir şey yani. Dediler ki evet bizim için Rabbine dua et. Onun ne olduğunu bize açıklasın. Dedi ki Musa Aleyhisselam, Rabbim şöyle buyuruyor. Ne yaşlı ne de genç, ikisi ortası dinç bir sığır. Haydi emrolunduğunuz işi yapın. Yapın. Dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Bakın bunu da kabul etmiyorlar. Ne renk olduğunu bize açıklasın. Musa Aleyhisselam, Rabbim şöyle buyuruyor. Rengi bakanlara ferahlık veren sapsarı bir sığır dedi. Sarı inek. Dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne olduğunu bize açıklasın. Çünkü o sığır bize biraz karışık geldi. Anlamak istemiyorlar. Bununla beraber Allah dilerse elbette buluruz. Musa Aleyhisselam dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. O bir sığır ki ne boyunduruk altına alınıp yer sürmüştür, ne de ekin sulamıştır. Salma dolaşır, hiç alacası yoktur. İşte dediler, şimdi doğruyu belirttin. Bunun üzerine o sığırı boğazladılar ki neredeyse yapmayacaklardı. Yapmayacaklardı ama dara düştüler. Öyle mi? Diyet ödeyecekler. Katil damgası yediler. Bunun ortadan kalkması için ne yaptılar? Musa Aleyhisselam'a tabi olup mecburen bir sığırı kesmek zorunda kaldılar. Kesmek zorunda kaldılar. Kestikten sonra da bir parçasıyla o ölen adama dokunuyorlar ve o ölen adam dokununca diriliyor. Beni diyor, yeğenim öldürdü diyor. Ve ondan sonra tekrar vefat ediyor. Tekrar ölüyor. Ayet-i kerime iki şeyi bizim nazarımıza veriyor. Bir, inek, inek cinsinden, işte mahluk ve mahluk cinsinden hiçbir şeye tapınılamaz. Buna benzer hiçbir şey kutsal değildir. Mabut olan Allah'tır. İki, öldükten sonra dirilmek, ahiret dediğimiz yurt vardır. Ve orada her şey gerçektir ve her şey şeffaf bir şekilde konuşulacak. Öyle mi? Yasin suresinde ifade ediyor, doğru mu? Yani eller, ayaklar, gözler, dil, hepsi ne yapacak? Şehadet edecek, ifade ediyor. Aynı zamanda oradan bir hüküm daha çıkıyor. El katilü la yerisu. La verisu. Katil varis değildir. Varis değildir. Yani bugün bile birisini öldürüp onun malına konacak olsa, birinci derecede varis dahi olsa, varisliği ne olur? İptal olur. İptal olur. Bu yol doğru yol değil. Hakka gidiş yine hak yolla ne yapacaktır? Olması gerekecektir. İşte Kur'an-ı Hakim Hazreti Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle o milletin seciyelerine girmiş, fıtratlarına kadar yerleşmiş ve istatlarına işlemiş olan o bakar perestlik mefkûresini kesip öldürdüğünü, bakar perestlik tapınmayı, onu ilah edinmişlerdi, bunu tamamen öldürdüğünü, işte bu sureye, yani Kur'an'ın en uzun suresi 286 ayet, El-Bakara denmesinin sebebi de bu. Sebebi de bu. Bakara demekle aslında yine Cenab-ı Hak ne yaptı? İlahlığını ilan etti. Doğru mu? Yani o kelimeyle o milletin, o kavmin, o kabilenin damarlarına, istatlarına, kabiliyetlerine, fıtratlarına zerk olmuş, yerleşmiş putçuluğu ne yapıyor? Devre dışı bırakmakla kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın da demme damarlarından bunu çıkarıyor. Her bir insan için bir put bir inek mesabesindedir. Bakar perestliği, sanem perestliği, öyle mi? Nücum perestliği, şems perestliği, güneş perestliği, ne kadar perestlikler, esbab perestlik, ne kadar nefis perestlik, dünya perestlik, ne kadar perestlikler varsa bütün bunların hepsini Bakara suresine hep devre dışı bırakıyor. Tapınamazsın bunlara. Onlar tapınılacak özelliklerde değildir. O zaman yapmanız gereken nedir? Hangi perestliğiniz varsa, bakar perestliği kesmek için inek kesildiği gibi, herkes kendisinde hangi nedir aşırı derecede yönelişler ve teveccühler varsa, Rabbisinden hariç onların hepsini ne yapması lazım? Kurban etmesi lazım. Kesecek ki ta ki Rabbisine ulaşsın. Rabbisine ulaşsın yani.
İbrahim Aleyhisselam'da da olmuştu. Oğlunun sevgisi kalbine oturmuştu.
Evet, evet. Yani bütün bunların hepsi, ister o olsun, ister diğer şeyler olsun, ne olursa olsun fark etmiyor. Yani sebebe sebep kadar, yani ineğe evet müracaat ediyor ama inek kadar yani. Mabut kadar olmaz. İşte sınırlar aşılınca problemler başlıyor. İtikatta olan bozukluklar başlıyor. Bütün bu bozuklukları düzeltme adına Bakara suresi Musa Aleyhisselam hayatını baştan sona bize açık ve net bir şekilde anlatıyor ve bu inançsızlığın, bu bakar perestliğin veya buna benzer putçulukların tamamen insanın kalbinden, gönlünden, ruh dünyasından çıkarılması gerektiğini ifade ediyor. O bakar perestlik mezkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle ifham ediyor. Bir bakarın ineğin kesilmesiyle bizim zihnimize ne yapıyor? Açılıyor ve yerleştiriyor. İşte şu hadiseyi cüz'iye ile bir düsturu külli bir kaide her vakit her hem herkese gayet lüzumlu bir dersi hikmet olduğunu ulvi bir icaz ile beyan eder. Ulvi bir icaz. Yani zahirde bir hayat hikayesi okuyorsun ama hakikatte sana öyle bir tevhid dersi veriyor ki kıyamete kadar bütün insanlara lazım. Buna kıyasen bil ki Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisat-ı tarihe suretinde zikredilen cüz'i hadiseler, bu tarihte geçmiş bir hadise, bir vaka, zahirde basit görünen bir hadise, külli düsturların uçlarıdır. Cenab-ı Hak bunlarla bizim itikadımızı tanzim ediyor. Öyle mi? İtikadımızın kurallarını ve kaidelerini ortaya koymuş oluyor. Hatta çok surelerde zikir ve tekrar edilen kıssayı Musa'nın yedi cümlelerine misal olarak Lemaat'ta İcaz-ı Kur'an Risalesi'nde o cüz'i cümlelerin her bir cüz'ünün nasıl mühim bir düsturu külliyi tazammun ettiğini beyan etmişiz. İstersen o risalelere müracaat edebilirsin. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.